Ayrım 39.
Sayfa 324. Hepsinin bu kimsenin beklemediği yerde bir araya gelmesinin ilk bakışta sanıldığı gibi tesadüf değil, Tanrı'nın bir lütfu olduğuna dikkatini çekiyorlardı. Rahip Lucinda'yı Cardenio'dan bir tek ölümün ayırabileceğini, onları ayıran keskin bir kılıç olsa da kendilerinin bunu mutlu bir ölüm kabul edeceklerini söyledi. Böyle çaresiz bir durumda da kendini zorlayıp yenerek cömertliğini göstermesi, Tanrı'nın bağışladığı mutluluğu yaşamaları için bu iki sevgiliye kendi isteğiyle izin vermesi büyük bir bilgelik olacaktı. Gözlerini Dorothea'nın güzelliğine çevirirse, çok az sayıda kadının bu güzelliğe değil üstün gelmek ulaşabileceğini görecekti. Üstelik bu güzelliğe alçak gönüllülüğü ve ona beslediği büyük aşk da ekleniyordu. Hepsinden önemlisi de kendisini soylu ve Hristiyan olarak görüyorsa, verdiği sözü tutmaktan başka bir şey yapamayacağını düşünmeliydi. Verdiği sözü tutmakla Tanrı'ya karşı görevini de yerine getirmiş ve bütün akıllı insanları memnun etmiş olacaktı. Her akıllı kişi bilirdi ki herhangi bir mevkiye yükselebilmek, kişi soylu olmasa bile dürüstlükle birleştiği takdirde güzelliğe tanınan bir imtiyazdı ve onu kaldırıp kendi seviyesine yücelten kişinin değerini katiyen azaltmazdı. Araya günah girmediği sürece tutkunun güçlü yasalarını yerine getiren kişi suçlanamazdı. Bu ve buna eklenen daha birçok konuşmayla Don Fernando'nun yiğit kalbi nihayet soylu bir kanla besleniyordu, yumuşadı ve istese de inkar edemeyeceği gerçeğe boyun eğdi. İleri sürülen yerinde düşünceleri kabul edip teslim olduğunun işareti olarak eğilip Dorothea'yı kucakladı ve dedi ki, "Ayağa kalkın sevgili Dorothea. Kalbimdeki kadının ayaklarımın dibinde diz çökmesi doğru değil. Şu ana kadar söylediklerimin doğru olduğunu belirtecek bir şey yapmadıysam, belki de Tanrı'nın emriyle böyle olmuştur. Ben sizin beni ne büyük bir sadakatle sevdiğinizi görüp, size layık olduğunuz değeri verebileyim diye. Yanlış tutumum ve ihmalim yüzünden, yalvarırım beni kınamayın. Sizi kendime ait kılmaya, beni hangi kuvvet ittiyse, sizin olmaktan kaçmaya da aynı kuvvet itti. Bunun doğruluğunu anlamak için dönüp şimdi mutlu olan Lucinda'nın gözlerine bakın. O gözlerde benim bütün hatalarımın mazeretini bulacaksınız. O artık isteğine kavuştuğuna, ben de sizde aradığımı bulduğuma göre, o uzun yıllar Cardenio'suyla huzurlu ve mutlu yaşasın. Ben de Tanrı'ya Dorothea'mla birlikte yaşamama izin vermesi için yalvaracağım." Bu sözleri söyleyip Dorothea'yı tekrar kucakladı, yüzünü öyle duygulu bir şekilde yüzüne yaklaştırdı ki, gözyaşlarının aşkına ve pişmanlığına tanıklık etmesine engel olmak için büyük bir çaba harcamak zorunda kaldı. Lucinda ile Cardenio, hatta hazır bulunanların hemen hepsi böyle bir çaba göstermediler ve kimi kendi mutluluğuyla, kimi başkasının mutluluğuyla öyle çok gözyaşı döktüler ki, hepsinin başına çok ciddi bir dert gelmiş gibiydi. Sancho Panza bile ağlıyordu. Ama daha sonra Dorothea'nın kendi zannettiği gibi onca lütuf beklediği kraliçe Micomicona olmadığını anladığı için ağladığını söyledi. Gözyaşlarıyla birlikte hepsinin şaşkınlığı da epeyce bir süre devam etti. Sonra Cardenio ile Lucinda, Don Fernando'nun önünde diz çöküp kendilerine bağışladığı lütfa öyle kibarca sözlerle teşekkür ettiler ki, Don Fernando ne cevap vereceğini bilemedi. Bunun üzerine ikisini ayağa kaldırıp büyük bir sevgiyle kibarca kucakladı. Daha sonra Dorothea'ya bu ücra yere nasıl geldiğini sordu. Dorothea akıllıca sözlerle daha önce Cardenio'ya anlattıklarını kısaca anlattı. Anlattıkları Don Fernando'nun ve yanındakilerin öyle hoşuna gitti ki, hikaye keşke daha uzun sürse diye düşündüler. Dorothea başına gelen felaketleri o kadar güzel anlatıyordu. Hikayeyi bitirdiğinde Don Fernando, Lucinda'nın göğsünden çıkan, Cardenio'nun karısı olduğunu, kendi karısı olamayacağını belirten mektubun bulunmasından sonra şehirde olanları anlattı. Lucinda'yı öldürmek istemiş. Ailesi engel olmasa öldürecekmiş de. Böylece çaresizlik ve utanç içinde daha uygun koşullarda intikam almaya kararlı bir şekilde evden ayrılmış. Ertesi gün Lucinda'nın ailesinin evinden kaçtığını, nereye gittiğini kimsenin bilmediğini öğrenmiş. Birkaç ay sonra bir manastırda bulunduğu, Cardenio ile birlikte olamadığına göre ömrünü manastırda geçirmeye kararlı olduğu haberini almış. Haberi alır almaz yanına bu üç atlıyı alıp bulunduğu yere gitmiş. Kendisinin geldiği haber alınırsa manastır daha sıkı gözetim altında tutulur korkusuyla Lucinda ile konuşmamış. Bir gün girişin açık olduğu bir anı kollayıp iki arkadaşını kapıda bırakarak kendisi diğer arkadaşıyla manastıra girmiş. Lucinda'yı aramışlar, avluda bulmuşlar, bir rahibeyle konuşuyormuş. Bir şey yapmasına fırsat vermeden kaçırıp yolculuk için gerekli malzemeleri sağlayabilecekleri bir yere götürmüşler. Bütün bunları rahatlıkla yapabilmişler çünkü manastır kırda, köyden oldukça uzaktaymış. Lucinda kendisini onun emri altında bulunca kendini kaybetmiş. Kendine geldikten sonra da tek kelime konuşmamış, ağlayıp iç çekmekten başka bir şey yapmamış. Böylece sessizlik içinde gözyaşlarıyla o hana varmışlar. Kendisi için bu, dünyanın bütün dertlerinin sona erdiği cennete varmak gibiymiş. 37. Bölüm. Ünlü Prenses Mikomikona'nın hikayesinin devamına ve başka gülünç serüvenlere dair. Sancho bütün bunları dinliyor, yüreğinde yabana atılamayacak bir ağrı beliriyordu. Soyluluk ünvanı umutları buhar olup uçmaktaydı. Güzel Prenses Mikomikona, Dorothea'ya, dev, Don Fernando'ya dönüşmüştü. Efendisi ise bütün olup bitenden bir haber derin uykudaydı. Dorothea mutluluğunun rüya olup olmadığından kuşku duyuyordu. Cardenio da aynı şeyi düşünüyor, Lucinda da aynı hissi paylaşıyordu. Don Fernando kendisine bağışladığı lütuf için şerefini ve ruhunu kaybetme noktasına geldiği, o dolambaçlı labirentten kendisini kurtardığı için Tanrı'ya şükrediyordu. Son olarak da handa bulunan herkes bunca karışık ve çaresiz meselenin böyle iyi sonuçlanmasından pek hoşnuttu. Rahip akıllı bir adam olarak her şeyi yerli yerine oturtuyor, her birini mutluluğa kavuştuğu için tebrik ediyordu. Ama en çok sevinen, en memnun olan hancının karısıydı. Çünkü Cardenio ile rahip, Don Quixote'nin yaptığı bütün masrafları ve hasarı kendisine ödeyeceklerine söz vermişlerdi. Daha önce de belirtildiği gibi, dertli, mutsuz, kederli olan bir tek Sancho'ydu. Böyle hüzünlü bir halde efendisinin odasına girdi ve yeni uyanmış olan Don Quixote'ye şöyle dedi. Sayın mahzun yüzlü şövalye, istediğiniz kadar uyuyabilirsiniz. Herhangi bir devi öldürmekle, prensesi krallığına geri götürmekle ilgilenmenize gerek yok. Her şey oldu bitti. Herhalde öyledir diye cevap verdi Don Quixote. Çünkü devle hayatımda yaptığım, yapacağım en zorlu, en çetin savaşı yaptım. Bir ters kılıç darbesi vın kafası yere düştü. O kadar çok kanını döktüm ki dere gibi, su gibi yerlerde aktı. Kırmızı şarap gibi deseniz daha doğru olur dedi Sancho. Zat-ı âlinizin henüz bilmiyorsanız, şunu bilmenizi isterim ki öldürdüğünüz dev parçalanmış bir tulum. Kan, tulumun içindeki 8 şinik kırmızı şarap. Kesilen kafa, anam olacak orospu. Hepsini de şeytan aldı götürdü. Ne diyorsun sen deli dedi Don Quixote. Aklın başında mı senin? Kalkın da marifetinizi görün dedi Sancho. Ne kadar borcunuz olduğunu da görün. Kraliçenin Dorothea adlı sıradan bir hanıma dönüştüğünü de. Diğer göreceklerinizi de fark edebilirseniz çok şaşıracaksınız. Bunların hiçbiri beni şaşırtmaz diye cevap verdi Don Quixote. Hatırlayacak olursan, geçen sefer buraya geldiğimizde ben sana burada olup biten her şeyin büyü olduğunu söylemiştim. Bu sefer de öyle olmasında şaşılacak bir şey yok. Benim altı okka olayı da bu cins bir şey olsaydı her şeye inanırdım dedi Sancho. Ama öyle değildi, gerçekti. Şu anda da burada bulunan hancının battaniyenin bir köşesini tuttuğunu gördüm ben. Heyecanla, neşe içinde havaya fırlatıyordu beni. Kahkahaları kuvvetinden aşağı kalmıyordu. Ben basit bir günahkarım ama bana kalırsa bir işe karışan insanları tanıyorsanız eğer, o işte büyü filan yoktur. Bol bol yara bere ve talihsizlik vardır. Neyse, Tanrı onun icabına bakar dedi Don Quixote. Şimdi bana giysilerimi ver de dışarı çıkayım. Şu söylediğin olayları, değişimleri görmek istiyorum. Sancho giysilerini verdi. O giyinirken rahip Don Fernando ile diğerlerine Don Quixote'nin deliliklerini, sevgilisinin kendisini reddetmesi yüzünden gittiği, mahzun kaya sandığı yerden onu kurtarabilmek için uydurdukları hikayeyi anlattı. Sancho'nun anlattığı serüvenlerin de hemen hepsini anlattı. Dinleyenler hem çok şaşırdılar hem de çok güldüler. Onlar da herkes gibi hayal edilebilecek en tuhaf delilik türü olarak görmüşlerdi bunu. Rahip ayrıca Senyora Dorotea'nın talihinin dönmesi sebebiyle eski tasarılarına devam edemeyeceklerine göre Don Quixote'yi köyüne götürebilmek için başka bir şey icat etmek gerektiğini de söyledi. Cardenio başladıkları gibi devam etmeyi teklif etti. Dorotea'nın yerine Lucinda alırdı. Hayır dedi Don Fernando, buna gerek yok. Ben Dorotea'nın rolüne devam etmesini istiyorum. Bu zavallı şövalyenin köyü buradan çok uzak değilse, derdine bir çare bulunması beni de sevindirir. Buradan en fazla 2 gün sürer. Daha uzun da sürse böyle hayırlı bir iş uğruna memnuniyetle giderim. Bu sırada Don Quixote bütün zırhlarını kuşanmış olarak odadan çıktı. Mambrino'nun tolgası eğri büğrü olmakla birlikte başındaydı. Kalkanını siper etmiş, ağaç dalına yani kargısına yaslanmıştı. Don Fernando ve arkadaşları Don Quixote'nin tuhaf görünümü karşısında afalladılar. Yarım fersah uzunluğundaki sapsarı kupkuru yüzünü, birbirini tutmayan zırhlarını ve ciddi ifadesini görünce susup onun konuşmasını beklediler. Don Quixote ise gözlerini güzel Dorotea'ya dikip ağır ağır büyük bir ciddiyetle konuştu. Saygıdeğer hanımefendi, silahlarımdan öğrendiğime göre zat-ı âliniz devrilmiş, benliğiniz dağılmış. Eskiden bir kraliçe, soylu bir hanımefendiyken şimdi sıradan bir genç kıza dönüşmüşsünüz. Eğer bu, büyücü kral babanızın emriyle, benim size gerekli yardımı yapamayacağım korkusuyla olduysa, şunu ifade etmem gerekir ki, kendisi bu işten hiç mi hiç anlamamış, anlamıyor da. Ayrıca şövalyelik hikayeleri konusunda da tecrübesiz. Çünkü eğer onları benim gibi dikkatle, titizce okuyup incelemiş olsaydı, benden daha az şöhret yapmış başka şövalyelerin, nasıl adım başı daha büyük güçlüklerin üstesinden geldiğini görürdü. İstediği kadar kibirli olsun, bir dev parçasını öldürmek o kadar matah bir iş değildir. Daha birkaç saat önce ben kendisiyle hesaplaştım ve daha fazla konuşmak istemiyorum, yalancılıkla suçlayanlar olabilir. Ama her şeyi açığa çıkaran zaman, hiç beklemediğimiz bir anda benim söyleyeceğim şeyi meydana çıkartacaktır. Bunun üzerine hancı, siz bir devle değil, 2 tulumla hesaplaştınız dedi. Don Fernando hancıya susmasını ve Don Quixote'nin konuşmasını kesinlikle bölmemesini emretti. Don Quixote de konuşmasına devam etti. Kısacası, ey soylu ve mirasından mahrum edilmiş hanımefendi, eğer babanız sizdeki değişikliği söylediğim sebepten ötürü yaptıysa ona hiç aldırmayın. Çünkü yeryüzünde benim kılıcımı durdurabilecek bir tehlike yoktur. Ben kılıcımla kısa sürede düşmanınızın kafasını yere devirecek, sizin başınıza memleketinizin tacını geçireceğim. Don Quixote daha fazla konuşmayıp prensesin cevap vermesini bekledi. O da Don Fernando'nun oyunun Don Quixote'yi köyüne götürünceye kadar sürdürülmesine karar verdiğini bildiği için tumturaklı ve ciddi bir cevap verdi. Ey yiğit mahzun yüzlü şövalye! benim değişip başka bir kimliğe büründüğümü size kim söylemişse doğru söylememiş. Çünkü ben dün kim idiysem bugün de oyum. Evet, bir takım talihli olayların bende bir değişiklik yarattığı ve en çok isteyebileceğim şeye kavuşturduğu doğru. Ancak bu yüzden eski benliğimi kaybetmiş, sizin cesaretinize ve yenilmezliğinize daima verdiğim değeri unutmuş değilim. Kısacası saygıdeğer efendim, büyüklük gösterip beni hayata getiren babama şerefini iade ediniz. Onu ileri görüşlü, ihtiyatlı bir adam olarak görünüz. Çünkü o ilmi sayesinde başıma gelen felaketten kurtulmam için böylesine kolay ve gerçek bir yol buldu. Bence siz olmasaydınız, kavuştuğum mutluluğa asla kavuşamazdım. Söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu buradaki diğer beyefendiler de şahittir. Kısacası yapılacak tek şey yarın yola koyulmak. Çünkü bugün artık fazla yol alamayız. Beklediğim başarının geri kalan kısmını ise Tanrı'ya ve sizin korkusuz yüreğinize bırakıyorum. Akıllı Dorothea'nın bu sözlerini duyan Don Quixote, Sancho'ya döndü ve çok öfkeli bir ifadeyle dedi ki, ''Sana bir tek şey söyleyeceğim sefil Sancho. Sen İspanya'nın en alçak herifisin. Söyle bakalım serseri haydut. Sen biraz önce bu prensesin Dorothea adında sıradan bir genç kıza dönüştüğünü, benim bir devin kafası diye kestiğim kafanın seni doğuran orospuya ait olduğunu söylemedin mi? Bir takım başka saçmalıklarla hayatım boyunca yaşadığım en büyük şaşkınlığı yaşatmadın mı bana? Yemin ederim diyerek havaya bakıp dişlerini sıktı. Seni öyle bir pataklayacağım ki bundan böyle dünyanın bütün yalancı gezgin şövalye silahtarlarına ders olacak. Lütfen sakin olun saygıdeğer efendim diye cevap verdi Sancho. Sayın Prenses Micomicona'nın değişimi konusunda benim yanılmış olmam çok mümkün. Ama devin kafası konusunda hiç değilse tulumların deşilmesi ve kanın kırmızı şarap olması konusunda Tanrı biliyor yanılmıyorum. Tulumlar deşilmiş halde Zat-ı Ali'nizin başucunda duruyor, kırmızı şarap da odayı göle çevirmiş halde. İnanmıyorsanız dananın kuyruğu koptuğunda yani saygıdeğer hancı bütün hasarın karşılığını istediğinde görürsünüz. Diğer meseleye saygıdeğer kraliçenin eskisinden farksız olmasına gelince ben daha memnun olurum çünkü herkes gibi benim de işime gelir. Sana şunu söylemem gerekir ki Sancho kusura bakma ama salağın tekisin bu kadarı yeter dedi Don Quixote. Yeter dedi Don Fernando, bu konu kapansın artık. Madem ki Sayın Prenses bugün geç oldu, yarın yola çıkılsın diyor, öyle olacak. Bu geceyi sabaha kadar güzel güzel konuşarak geçirebiliriz. Yarın da hepimiz Senyor Don Quixote'ye eşlik ederiz. Çünkü üstlendiği bu büyük görev sırasında göstereceği yiğitliklere, eşsiz kahramanlıklara biz de şahit olmak istiyoruz. Asıl ben size hizmet ve eşlik edeceğim diye cevap verdi Don Quixote. Bana gösterilen lütuflara ve hakkımdaki olumlu izlenime teşekkür ederim. Bu izlenimin doğru çıkması için çabalayacağım. Hayatıma daha değerli bir şey varsa daha fazlasına da mal olsa bile. Don Quixote ile Don Fernando karşılıklı nezaket sözleri sarf ettiler, iltifatlarda bulundular. Ama o sırada hana giren bir yolcu hepsini susturdu. Kıyafetinden Magripliler ülkesinden yeni gelmiş bir Hristiyan olduğu anlaşılıyordu. Üstünde eteği kısa, yarım kollu, yakasız, mavi kumaştan bir palto vardı. Pantolonu da mavi kumaştandı. Yine aynı renk bir takkesi vardı, hurma rengi bağlı çizmeler giymiş, palasını göğsüne çapraz takılı kayışa geçirmişti. Dipnot, mavi esirlerin giydiği renkti. Onun hemen arkasından eşeğe binmiş, magripli kıyafeti giymiş bir kadın girdi içeri. Yüzü peçeyle örtülüydü. Başında brokardan bir başlık, üzerinde omuzlarından ayaklarına kadar inen, zengin magriplilerin giydiği türden geniş bir palto vardı. Adam güçlü, kuvvetli ve alımlı, yaşı 40'ın biraz üzerindeydi, yüzü esmerceydi, uzun bıyıkları, biçimli bir sakalı vardı. Kısacası kıyafeti yerinde olsa, alımlı görünüşünden, soylu ve iyi bir aileden geldiği sanılırdı. İçeri girdiğinde bir oda istedi. Handa oda olmadığı söylenince canı sıkıldı. Kıyafetinden Magripli gibi görünen kadına gidip kucaklayarak eşekten indirdi. Bu yeni hiç görmedikleri kıyafetten etkilenen Lucinda, Dorothea, Hancı'nın karısı, kızı ve Maritornes, Magripli kadının etrafına toplandılar. Daima sevimli, nazik ve akıllı olan Dorothea, hem kadının hem de onu getiren adamın oda olmamasından ötürü sıkıldıklarını görerek konuşmaya başladı. ''Hanımefendicim, burada konfor olmamasına üzülmeyin. Hanlar hep böyledir. Yine de geceyi bizlerle geçirmek isterseniz,'' dedi Lucinda'yı işaret ederek, ''sizi yolda karşılaşmış olabileceğinizden daha iyi bir şekilde ağırlayabiliriz belki.'' Yüzü örtülü kadın buna bir cevap vermedi, sadece oturduğu yerden kalkıp iki elini göğsünde kavuşturarak başı önünde iki büklüm eğildi ve böylece müteşekkir olduğunu ifade etti. Suskunluğundan hiç şüphesiz Magripli olduğuna ve İspanyolca bilmediğine kanaat getirdiler. Bunun üzerine o arada başka işlerle ilgilenmiş olan esir geldi ve bütün kadınların yanında getirdiği kadının çevresine toplanmış olduğunu, onunsa söylenenlere sessizlikle karşılık verdiğini görerek dedi ki, ''Hanımefendiler, bu hanım dilimizi pek anlamaz, kendi lisanından başka dil de bilmez, sorulan sorulara bu yüzden cevap veremiyor.'' ''Kendisine bir tek şey sorduk,'' dedi Lucinda. ''Bu gece için yatacağımız yeri bizimle paylaşmasını teklif ettik kendisine. Fazla rahat bir yer sunamasak da ihtiyacı olan yabancılara, özellikle kadınlara elimizden gelen yardımı memnuniyetle yaparız.'' ''İkimizin de adına elinizi öperim hanımefendi,'' diye cevap verdi esir. ''Böyle bir durumda, üstelik de sizin gibi kimselerden gelen bu büyük iyiliğe layık olduğu değeri verdiğimi bilmenizi isterim.'' ''Beyefendi, bu hanım Hristiyan mıdır, Magripli mi?'' diye sordu Dorothea. ''Çünkü kıyafeti ve sessizliği bize istemeyeceğimiz milletten olduğunu düşündürüyor.'' ''Kıyafeti, bedeni Magriplidir ama ruhu gayet Hristiyandır. Çünkü Hristiyan olmayı çok arzu ediyor.'' ''Yani vaftiz edilmemiş mi?'' dedi Lucinda.